Ayrım 30 Kum Fırtınası James Rollins Sayfa 383 14. Bölüm Mezar Baskıncıları 3 Aralık 20.07 Cebel Eyten. Painter saatine baktı. Bir dakika daha. Bir incir ağacının dibinde akasya çalısının arkasında yüzü koyun yatıyordu. Yağmur tepedeki yapraklara düşüyordu. Yolun sağ tarafına yerleşmiş, bu noktaya ulaşmak için neredeyse dik bir yamaçta ilerlemişti. Park yerini açıkça görebiliyordu. Gece gözlüğünü takınca nöbetçileri kolayca görebiliyordu. Hepsi mavi yağmurluklar giymiş, yağmur yağdığı için başlıklarını takmıştı. Çoğu oraya giden yolun yakınında duruyor ama birkaç tanesi yavaşça daha geniş bir daire çiziyordu. Nöbetçiler hareket ettikten sonra ilerlediği için bu pozisyonu alması çok değerli birkaç dakika sürmüştü. Painter birkaç kez derin nefes alıp kendini hazırladı. En yakındaki cipe 30 metre uzaktı. Planı hazırlamış, hayalinde canlandırmış, gerekli düzenlemeleri yapmıştı. Her şey başlayınca düşünecek zamanı olmayacak, yalnızca tepki verecekti. Saatine baktı, süre dolmuştu. Yavaşça çömelip küçüldü. Yağmurun arasında sesleri duyabilmek için kulak kesildi. Hiçbir şey yoktu. Tekrar saatine baktı. 10 dakika geçmişti. Nerede kal? Derken duydu. Bir şarkı, birkaç kişinin söylediği şarkı vadiden yükseliyordu. Omzunun üstünden baktı. Gece gözlüğüyle dünya yeşilin tonları halinde görülüyordu. Ama aşağıdan keskin parıltılar yükseliyordu. Bunlar fenerlerin ve meşalelerin ışıklarıydı. Bayit Katir yavaşça yukarı çıkıyor, çıkarken şarkı söylüyordu. Painter dikkatini mezar kompleksine çevirdi. Nöbetçi harekete geçen kabile üyelerini fark etmiş, dikkatlerini yola vermek için yavaşça pozisyon değiştirmişti. İki adam yolun iki tarafındaki çalıların arkasına dalıp zikzaklı yolda aşağıya doğru devam etti. Nöbetçiler araçların yanından uzaklaşınca Painter harekete geçti. Gizlendiği yerden çıkıp eğilerek en yakındaki araçlar arasındaki 30 metreyi hızla geçti. Koşarken nefesini tutup su birikintilerine basmamaya dikkat ediyordu. Alarm çalmadı. İlk araca ulaşıp arkasına geçti. Küçük torbasının fermuarını açtı. Her biri selofanla sarılıp önceden hazırlanmış C4 paketlerini çıkarıp bir tanesini direksiyonun arkasına, benzin deposunun yakınına koydu. Painter sessizce Cassandra'ya patlayıcılar için teşekkür etti. Cassandra'nın olanı ona geri vermesi çok yerinde bir hareketti. Eğilmeye devam ederek diğer araca gitti. İkinci paketi yerleştirdi. Üçüncü kamyonete dokunmadı. Yalnız anahtarlarının üzerinde olup olmadığını kontrol etti. Operasyonlarda böyle bir önlem sık görülürdü. Pislik etrafa yayılmaya başlayınca anahtarın kimde olduğunu aramak istemezdiniz. Tatmin olmuş bir şekilde etrafı kontrol etti. Nöbetçiler yaklaşan develer ve adamlara odaklanmıştı. Hızla dönerek mezar kompleksini kuşatan alçak duvara doğru atıldı. Nöbetçilerle arasında araçların kalmasına dikkat ediyordu. Arkasından gelen bağırışları duydu. Arapça neşeli atışmalar, şarkı bitmişti. Bir çift deve mutsuz bir şekilde ses çıkarıyor, çan sesleri onlara eşlik ediyordu. Bedeviler tepenin yarısına gelmişlerdi, acele etmeliydi. Alçak duvarın üzerine çıktı. Yalnızca 120 santim yüksekliğindeydi. Caminin arkasındaki izole alanı seçmişti. İstediğinden daha büyük bir gürültüyle yere indi. Ama gök gürültüsünün omurtusu çıkardığı sesi bastırdı. Durakladı. Binanın önündeki avludan gelen ışık caminin iki tarafından süzülüyordu. Gece gözlüğü yüzünden ışık kör edecek derecede parlaktı. Bazı sesler duyuyordu ama yağmur ayırt etmesini zorlaştırıyordu. Orada kaç kişi oldukları konusunda hiçbir fikri yoktu. Silüetini duvarın altında tutmak için çömelerek caminin arkası boyunca koştu. Gölgelerin arasından arka kapıya gelip tokmağı kontrol etti. Kilitliydi. Kapıyı zorlayabilirdi ama çok fazla ses çıkardı. Bir cam ya da içeri girecek başka bir yol arayarak yürümeye devam etti. Ortadaki avluya binanın yan tarafından çıksa çok fazla açıkta olurdu. Caminin içinden geçmeli, biraz daha yaklaşmalıydı. Safiye'yi Cassandra'nın burnunun dibinden kaçırmak için olay yerine iyice yakınlaşmalıydı. Caminin uzak köşesine vardı. Hala hiç pencere yoktu. Arkada penceresi olmayan bir yeri kim inşa ederdi ki? Yabani otların kapladığı küçük bahçede dikildi. İki hurma ağacı caminin üstünde yükseliyordu. Painter başını kaldırıp ağaçlara baktı. Bir tanesi caminin duvarına yakındı. Çatının kenarını gölgeliyordu. Çatı düzdü. Eğer palmiye ağacına tırmanır, çatıya varırsa... Yaprakların altında asılı duran hurmalara baktı. Kolay bir tırmanış olmayacaktı ama riske girmek zorundaydı. Derin bir nefes alıp mümkün olduğunca yukarı zıpladı. Kollarını bir dala doladı, ayaklarını üzerine fırlattı. Ama tutunacak bir şey olmadığı için hızla kayıp sırt üstü çamura düştü. Kalkmaya çalışırken iki şey fark etti. İkisi de arka duvarın yanındaki çalıların arkasına gizlenmişti. Alüminyum bir merdiven ve soluk bir el. Painter gerildi. El kıpırdamıyordu. Çalıları aralayarak ilerledi. Merdiven bir bahçe makasıyla birlikte arka duvara dayalıydı. Tabii ya, o hurmalara erişmenin bir yolu olmalıydı. Merdiveni daha önceden araması gerekirdi. Yerde yatan adama doğru yürüdü. Yaşlı bir Arap'tı. Üzerinde altın iplikle işlenmiş bir diş taşa cübbesi vardı. Mezarın bekçisi falan olmalıydı. Toprakta kıpırdamadan yatıyordu. Painter parmaklarını adamın boğazına koydu. Hala sıcaktı, nabzı hafifçe atıyordu. Yaşıyordu ama baygındı. Painter doğruldu. Cassandra bu adamı da Clay gibi uyuşturmuş muydu? Ama neden buraya sürükleyip saklamıştı? Bu çok anlamsızdı ama şimdi bunları düşünecek zamanı yoktu. Merdiveni kaldırdı. Nöbetçilerin görmediği bir yerde olup olmadığını tekrar kontrol ettikten sonra merdiveni duvara dayadı. Merdiven çatının biraz aşağısında kaldı. Hızla merdivene tırmanırken omzunun üstünden arkaya baktı. Nöbetçilerin yolu tamamen kapatmak için harekete geçtiklerini gördü. Bay Katir'in ışıkları ve meşaleleri biraz aşağıda durmuştu. Kamp kuruyorlardı. Gece için hazırlık yapar gibi bağırışırken sesleri ara sıra Painter'a kadar geliyordu. Merdivenin tepesine ulaşan Painter çatının kenarına tutunup kendini yukarı çekti. Bir bacağını kenara koyup çatıda yuvarlandı. Gözden kaybolmuştu. Fazla yükselmeden çatıda hızla ilerledi. Ön taraftaki minareye doğru gidiyordu. Çatının birkaç adım yukarısında açık bir balkon namaza davetin yapıldığı minareyi kuşatıyordu. Korkuluklara tutunup oraya çıkmak çok kolaydı. Painter çömelip balkonda yürümeye başladı. Avluyu kuş bakışı görebiliyordu. Gece gözlüğü için ortalık çok parlaktı. Bu yüzden gözlüğünü kaldırıp etrafı inceledi. Karşıda küçük bir harabe alanı ışıklandırılmıştı. Yakındaki mezarın girişinde yanık bir fener yerde duruyor, yere dikilmiş metal bir direği aydınlatıyordu. Direğin tepesinde bir heykel, bir büst var gibi görünüyordu. Aşağıdan sığ mezardan bazı sesler geliyordu. Avluya giden kapısı açıktı, içeriden ışık geliyordu. Tanıdık bir ses duydu. ''Bize haritayı göster.'' Bu Cassandra'nın sesiydi. Painter'ın midesi kasıldı. Haşin ve kararlıydı. Safiye cevap verdi. ''Bu çok anlamsız, her yer olabilir.'' Painter çömeldi. Tanrı'ya şükür hala hayattaydı. Rahatlama hissiyle birlikte yenilenmiş bir endişe dalgası içini kapladı. Yanında kaç kişi vardı? Birkaç dakika buzlu camların ardından gölgeleri inceledi. Söylemesi zordu ama odada 4 kişiden fazla kimse yok gibiydi. Avluda başka nöbetçi olup olmadığına baktı. Ortalık sessizdi. Herkes binada yağmurdan korunuyor gibiydi. Eğer hızlı hareket ederse... Tam dönerken mezarın kapısından biri çıktı. Siyahlar giymiş uzun boylu kaslı bir adam... Painter görülmekten korkarak donup kaldı. Adam şapkasını gözlerine doğru biraz daha indirip yağmura daldı. Gidip direğin yanına çömeldi. Direğin dibine uzanıp parmaklarını yavaşça direğe sürerken Painter onu seyrediyordu. Ne halt ediyor bu? Direğin tepesine ulaşan adam doğrulup aceleyle mezara geri döndü. Şapkasını çıkarıp sularını silkeledi. 69 diyerek içeri girdi. ''Emin misin?'' diye sordu Cassandra. ''Evet, eminim.'' Painter daha fazla beklemeye cesaret edemedi. Caminin içine inen döner merdivenlere ulaşmak için kemerli girişten geçti. Gece gözlüğünü takıp karanlık merdivenleri inceledi. sessiz görünüyordu. Tabancasını çıkarıp emniyeti kapattı. Nöbetçilere karşı uyanık olup silahı önde, omzu duvarda ilerlemeye başladı. Az sayıda basamaktan inip caminin namaz bölümünü taradı. Yeşil görünen oda boştu. Seccadeler arka tarafa yığılmıştı. Dışarı çıkıp ön taraftaki girişe doğru yürüdü. Dış kapılar açıktı. Gözlüğü yeniden kaldırıp girişe yaklaştı. Bir tarafa çömeldi. Ön tarafta üstü kapalı bir veranda, tam ileride avluya inen üç basamak vardı. İki yandaki beyaz sıvalı duvarın üstünde bir kemer uzanıyordu. Painter bekleyip etrafı kolaçan etti. Avlu hala boştu. Sesler yoldan geliyordu. Eğer mezara doğru koşar, kapıdan kenara gizlenirse... Gözlerini kırpmadan bunu zihninde hesapladı. İşe yaraması için hızlı olması esastı. Doğrulup tabancasını uzattı. Hafif bir ses olduğu yerde donup kalmasına neden oldu. Ses arkasından gelmişti. Dehşet bir elektrik dalgası gibi içinden geçti. Yalnız değildi. Çömelerek tabancasıyla caminin derinliklerini taradı. Karanlığın içinden bir çift koyu gölge ona doğru gelirken gözleri avludan yansıyan ışıkla parlıyordu. Vahşi ve aç gözler, leoparlar, gece kadar sessiz iki kedi ona doğru yaklaşmaya devam etti. 20.18 Haritada göster dedi Cassandra. Küratör mezarın zeminine çömeldi. Haritayı daha önceki gibi açmıştı. Düz mavi çizgi sahildeki birinci mezardan bu dağlardakine uzanıyordu. Bu kez kırmızı olan ikinci çizgi kuzeydoğuya yöneliyor, dağları geçip büyük boş çöl Rubül Hali'ye, Arabistan'daki geniş boş bölgeye ulaşıyordu. Safiye başını iki yana salladı, parmağını çizgi boyunca yürütüp kumlara çıktı. ''Çok anlamsız, her yer olabilir.'' Cassandra haritaya bakıyordu. Çölde kayıp bir şehri arıyorlardı. Bu çizginin bir yerlerinde olmalıydı ama nerede? Çizgi geniş boşluğun ortasından geçiyordu. Herhangi bir yerde olabilirdi. Bir şeyi gözden kaçırıyoruz dedi Safiye geriye çekilerek şakaklarını ovuşturdu. Kane'in telsizi cızırdayıp araya girdi. Kane boğazındaki mikrofona konuştu. Kaç kişi? Uzun bir duraklama oldu. Tamam, gözünü üzerlerinden ayırma. Onları uzak tut. Bir şey olursa bana haber ver. Cassandra ona baktı. Kane omuz silkti. Yol kenarında gördüğümüz o kum sıçanları geri dönmüşler. Onları gördüğümüz yerde kamp kuruyorlar. Cassandra Safiye'nin yüzündeki endişeyi fark etmişti. Hemşerileri için endişeleniyordu. Güzel. Adamlarına yaklaşan olursa vurmalarını söyle. Safiye bu sözler üzerine gerildi. Cassandra haritayı işaret etti. Bu gizemi ne kadar çabuk çözersek buradan o kadar çabuk gideriz. Bu sözlerin küratörün altına bir ateş yakacağını düşünüyordu. Safiye sessizce haritaya baktı. Bu eserin içine konmuş bir mesafe gösterici olmalı. Gözden kaçırdığımız bir şey. Bu kırmızı çizginin ne uzunlukta olacağını gösteren bir ipucu. Safiye gözlerini kapatıp biraz sallandı, sonra birden durdu. Ne? Diye sordu Cassandra. ''Mızrak'' dedi Safiye kapıya bakarak. ''Mızrakta bazı çizgiler fark etmiştim. Onları süs sandım ama antik zamanlarda ölçümler genellikle bir çubuğun üstündeki çentiklerle kaydediliyordu.'' ''Yani sence işaret sayısı mesafeyi gösteriyor olabilir mi?'' Safiye başını sallayıp ayağa kalktı. ''Onları saymam lazım.'' Cassandra ona güvenmiyordu. Yalan söyleyip onları uzağa götürmesi mümkündü. Doğru bilgiye ihtiyacı vardı. ''Kane, gidip işaretleri say.'' Kane yüzünü buruştursa da ona itaat etti, ıslak şapkasını taktı. O gittikten sonra Cassandra haritanın yanına çömeldi. ''Burası son yer olmalı. Önce sahil, sonra dağlar, şimdi de çöl.'' Safiye omuz silkti. ''Haklı olabilirsin. Üç rakamı antik inançlarda önemlidir. İster Hristiyanlıktaki üçleme, baba, oğul ve kutsal ruh olsun, ister antik gökyüzü üçlemesi olsun, ay, güneş ve sabah yıldızı.'' Kane şapkasını sallayıp geldi. 69. ''Emin misin?'' Adam kaşlarını çattı. ''Evet, eminim.'' 69 dedi Safiye. ''Doğru olmalı.'' ''Neden?'' diye sordu Cassandra, dikkatini haritanın üstüne eğilen Safiye'ye çevirerek. 6 ve 9 diye açıkladı Safiye haritayı. Üçün katları tıpkı konuştuğumuz gibi ard arda da geliyor. Çok sihirli bir sayı.
Ben de 69'un hep başka bir anlama geldiğini sanmışımdır dedi Kain.
Adamı duymamış gibi hareket eden Safiye işe devam etti. İletkiyle ölçüp hesap makinesiyle hesapladı. Kassandra onu seyretmeye devam ediyordu.
Burası kırmızı çizginin 69 mil uzağı. Safiye orayı yuvarlak içine aldı. Burada, çölde sona eriyor.
Kassandra çömelip iletkiyi aldı, ölçümleri kontrol etti, kırmızı daireye baktı, enlem ve boylamları kafasına not etti.
Yani burası kayıp şehrin yeri olabilir, öyle mi?
Safiye başını salladı, haritaya bakmaya devam ediyordu.
Anladığım kadarıyla öyle.
Kassandra'nın alnı kırıştı, Safiye'nin kendisinden bir şey gizlediğini hissediyordu. Onun zihninde bir şeyler hesapladığını neredeyse görebiliyordu.
Safiye'nin bileğini yakaladı. Bizden ne saklıyor?
Yakında çınlayan bir mermi sesi daha fazla konuşmasını engelledi. Bu yanlışlıkla ateşlenmiş bir silah, bedevilerin açtığı bir ateş olabilirdi. Ama Kassandra öyle olmadığını biliyordu. Hızla arkasına döndü. Painter.
20.32 Cami duvarından geriye verandaya düşerken Painter'ın ilk atışı boşa gitti. Duvarın bir köşesi uçtu. İçerideki leoparlar ikiye ayrılıp caminin gölgelerinin arasında kayboldu. Painter kendini yana atıp verandanın yarım duvarının arkasına sığındı.
Aptal, ateş etmemeliydi. Kendini koruma içgüdüsüyle ateş etmişti. Bu hiç ona göre bir davranış değildi. Ama leoparların ötesinde bir korku onu pençesine almış, sanki bir şey beyninin en derin köklerini sarsmıştı. Ve şimdi şaşırtma fırsatını elinden kaçırmıştı.
Painter! Bu çığlık mezar tarafından gelmişti, Kassandra'ydı. Painter kıpırdamaya cesaret edemiyordu. Leoparlar içeride geziniyordu, Kassandra da dışarıda. Kadın mı, kaplan mı? Bu durumda ikisi de ölüm anlamına geliyordu.
''Bu kadın için geldiğini biliyorum.'' diye bağırdı Kassandra yağmurun içine doğru. Gök gürültüsü sözlerini bastırıyordu.
Painter sessiz kaldı. Kassandra hangi yönden ateş edildiğinden emin olamazdı. Bu dağlarda ses garip biçimde yayılıyordu. Kassandra'nın mezarda gizlenip eşikten kendisine seslendiğini tahmin edebiliyordu. Açığa çıkmaya cesaret edemezdi. Painter'ın silahlı olduğunu biliyordu ama nerede olduğunu bilmiyordu. Bunu kendi lehine nasıl kullanabilirdi?
10 saniye içinde ellerin havada kendini göstermezsen esiri vuruyorum.
Painter'ın hızlı düşünmesi gerekiyordu. Kendini göstermesi, Safiye'ninki yanında kendi ölümü anlamına gelirdi.
Geleceğini biliyordum, Crow. Gerçekten Yemen sınırına gideceğine inanacağımı mı sandın?
Painter irkildi. Sahte bilgi verdiği e-postayı daha birkaç saat önce güvenli adam patroluna göndermişti. Bu bir testti. Korktuğu gibi bu haber de Kassandra'ya ulaşmıştı. Büyük bir umutsuzluk hissi duyuyordu. Bunun yalnızca tek bir anlamı olabilirdi. Sigma'nın ihaneti en tepeden başlıyordu.
Sean McKnight, kendi patronu.
Sean kendisini en başında bu yüzden mi Kassandra'yla ortak yapmıştı?
Bu mümkün değildi. Yalnızlığını hissederek gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı.
Burada yalnızdı. Her şeyle ilişiği kesikti. Temas kuracağı, güveneceği kimse yoktu.
Ne gariptir ki bu düşünce ona daha fazla enerji vermişti. Garip bir özgürlük duygusu hissediyordu. Kendisine ve elindeki kaynaklara güvenmek zorundaydı. Bu da yeterli olacaktı. Torbasına uzanıp radyo vericisini çıkardı. Derinden bir gök gürültüsü duyuldu. Yağmur daha şiddetli yağıyordu.
5 saniye, Crow!
Çok uzun bir süreydi bu. Vericinin düğmesine basıp merdivenlere doğru yuvarlandı.
20.34 Çifte patlama iki cibi havaya uçururken Omaha 70 metre ötede sarsıldı. Karanlık gece birden aydınlandı. Sarsıntı kulaklarına basınç yaparken patlamayı göğüs kafesinde hissetti. Bu Painter'ın işaretiydi, Safiye'yi kurtarmıştı. Omaha bir dakika önce tekel silah atıldığını duymuş, dehşete kapılmıştı. Şimdi alevler ve döküntüler havadan park yerine yağıyordu. Adamlar yerde yatıyordu. İki tanesi yanan benzinle banyo yapıyor, alev alev yanıyordu. Harekete geçme zamanıydı.
''Şimdi!'' diye bağırdı Omaha. Ama sesi kendi kulaklarına teneke sesi gibi geldi.
Yine de iki yanındaki ormandan ateş edilmeye başladı. Buna ek olarak park yerine bakan yüksek banketteki Bayit Katir nişancılarının namluları ateş saçıyordu. Yukarıdaki mezarda iki nöbetçi yerden kalkmaya çalışıyordu. Ama birden irkilip geriye savruldular, vurulmuşlardı. Diğer nöbetçiler bilenmiş becerileriyle gizlenecek yer arıyordu. Bunlar amatör değildi. Kompleksin duvarlarına doğru çekilip hızla gizlendiler. Omaha dürbününü kaldırdı. Tepedeki ovada yanan iki cip park yerini aydınlatıyordu. Üçüncü araç sarsıntıyla bir metre kadar uzaklaşmıştı. Toprakta oluşan öbek öbek yanan benzin gölleri yağmurla buharlaşıyordu. Painter bunu kaçış aracı olarak kullanmayı planlıyordu. Şimdiye kadar gelmiş olmalıydı. Neredeydi, ne bekliyordu? Omaha'nın sağ tarafından ulumayla karışık bir çığlık yükseldi, çanlar çaldı. Bir düzine deve tepeye dağıldı. Aralarında Bayit Katir'in adamları koşturuyordu. Ağaçların arasından koruma ateşi başladı. Birkaç el karşılık geldi. Bir deve kükreyip bir dizinin üstüne düştü, toprakta kaydı. Omaha'nın sol tarafındaki yamaçta bir patlama oldu. Alevler kopan ağaç parçaları, dumanı tüten yapraklar ve toprak havaya uçtu. El bombası. Derken ses geldi. Sağ tarafındaki derin çukurdan geliyordu. Kahretsin! Sinek kadar hızlı ve küçük beş helikopter görüş alanına girdi. Hepsi tek adamlık araçlardı. Yalnızca pervane motor ve pilottan ibaretti. Uçan kızaklar gibi görünüyorlardı. Spot ışıkları yeri araştırıyor, bölge otomatik silahlarla taranıyordu. Develer ve adamlar her yöne kaçışıyordu. Omaha yumruğunu sıktı. Sürtük onları bekliyor olmalıydı. Destek kuvvetleri pusuya yatmış bekliyordu. Ama geleceklerini nereden biliyordu ki? Coral ve Barak Omaha'nın dibinde belirdi. Painter'ın yardıma ihtiyacı olacak diye tısladı Coral. Kaçış aracına ulaşamaz, çok fazla açıkta. Omaha cesetlerin ve develerin kan banyosu içinde yattığı park yerine baktı. Ormanda helikopterlerden açılan ateş onları yukarıya doğru itiyordu. Helikopterler komplekse doğru zikzaklar çizerek ilerliyor, orayı sıkıca koruyordu. Bütün plan mahvolmuştu. Ama Safiye oradaydı. Omaha onu bir daha bırakmayacaktı. Coral tabancasını çıkardı. Ben içeri giriyorum. Omaha kolunu yakaladı. Coral'ın kasları çelik gibiydi. Onu sıkıca tutup tartışmaya yer bırakmadı. Bu kez hepimiz giriyoruz. 30. ayrımın sonu. Sayfa 396.